aşk otobüsü John Steinbeck.
Ayrım 23.
Mildred kararlıydı. Gabardin mantosunu aldı, giydi. Ben karayoluna gidiyorum dedi. Van Brunt, 7 kilometrelik yol, ayakkabılarınızı kirleteceksiniz dedi. Mildred, ben yürümeye alışkınım dedi. Annesine olan bu nefreti bulantıya dönüşüp midesinde yükseliyordu. Mrs. Pritchard mendilini çıkardı. Bir lavanta kokusu otobüse yayıldı. Mildred ters ters kendine gel dedi. Ne yapacağını biliyorum. Baş ağrısı numarasına yatacak. Hepimize cezalandıracaksın. Seni tanıyorum. Sahte baş ağrılarını da. Diye iğneleyici bir ifadeyle devam etti. Burada oturup sureti haktan görülmene dayanamam. Pimples olanı biteni hayranlıkla seyrediyordu. Ağzından soluk almaya başladı. Mrs. Pritchard dehşetle kızına baktı. Şekerim, böyle düşünmüyorsun değil mi? Mildred, düşünmeye başlıyorum dedi. Baş ağrıları tam zamanında geliyor. Mr. Pritchard, Mildred sus bakalım dedi. Susmayacağım. Mildred, seni men ederim. Kız bu kez babasına çullandı. Men edermiş. Et bakalım canın cehenneme. Mantosunu sıkıca ilikledi. Mr. Pritchard elini kaldırdı. Mildred, lütfen şekerim dedi. Yetti artık, yürümeye ihtiyacım var dedi. Otobüsten inip aceleyle uzaklaştı. Mr. Pritchard, Elliot durdur onu, gitmesine izin verme diye bağırdı. Karısının kolunu okşadı. Haydi küçük kız, onu merak etme. Hepimizin siniri bozuldu. Hepimizin. Ah Elliot, keşke biraz uzanabilsem, keşke biraz dinlenebilsem. Baş ağrılarımı yalan sanıyor. Elliot, eğer gerçekten böyle düşünüyorsa kendimi öldürürüm. Ah, biraz uzanabilsem. Pimples, bagajda branda var. Bavulları otobüsün üzerinde taşıdığımız zaman kullanırdık. Kocanız bir tanesini alsa şu küçük mağaralardan birine gider uzanırdınız dedi. Fevkalade bir fikir. Rutubetli toprakta yatmak mı? İstemem. Hayır, brandanın üstünde yatacaksın. Cici kıza cici bir yatak yaparım. Bilmem ki. Kocası bak şekerim diye ısrar etti. Ben paltomu sarıp sana yastık yapacağım. Sen de başını koyacaksın. Birazdan gelip seni alacak, yatağına götüreceğim. Kadın ağlar gibi yaptı. Bir başını yastığa koyacak, gözlerini kapayacaksın. Pimples, Mr. Chicoy acıkan olursa pastaları çıkarırsın diye tembih etti. 4 çeşit pasta var. Hepsi de nefis. Ben kendi hesabıma hemen bir parça yerdim. Mr. Pritchard, önce brandayı çıkaralım dedi. Karım çok bitkin, dayanacak gibi değil. Bana yardım et de bir yatak yapıverelim. Pimples pekala dedi. Juan'ı aratmadığını hissetti. Keyiflendi. Duruşu ruh durumunu gösteriyordu. Omuzları dik, kurt gibi gözleri parlak ve kendinden emindi. Pimples'ın bir derdi vardı. Keşke arabaya bir çift eski pabuç atsaydım diye düşündü. Yeni iki renkli ayakkabılarının canı çıkacaktı. Oturup diş fırçasıyla temizlemesi gerekecekti. Ayakkabılarını koruyor gibi de davranamazdı. Çünkü Camille hiçbir şeyi umursamaz gibi hava atıyordu. Öyle olmadığı anlaşılacaktı. Yeni de olsa ayakkabılarına bu kadar düşkün bir adamdan etkilenmeyebilirdi. Ernest, ben de gidip şu mağaralara bir bakayım dedi. Otobüsten indi. Van Brunt homurdanarak onu izledi. Mrs. Pritchard yanağını Mr. Pritchard'ın paltosuna dayadı, gözlerini kapadı. Çok üzgündü. Nasıl olur da kocasıyla herkesin içinde kavga ederdi, kendi kocasıyla. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Kavga etmek gerektiğinde daima yalnız kalmayı tercih etmişti. Mildred bile kavgaları duyamazdı. Herkesin önünde kavga etmenin çok bayağı bir şey olduğunu biliyordu. Ayrıca evliliğin devamının onun tatlılığıyla sağlandığı imgesi de silinmiş oluyordu. Tanıdığı herkes buna inanırdı. Üstelik kendi de inanıyordu. Bu kadar çok çaba harcamış, güzel bir evlilik kurmayı başarmış, şimdi de mahvetmişti. Kavga etmişti çünkü. O küçük orkide serasını içinde tutamayıp yumurtlamıştı. Yıllar yılı böyle bir sera istemişti. Tam söylemek gerekirse Harper's Bazaar'da Mrs. William, O. Mackenzie'nin böyle bir orkide serası olduğuna dair bir makale okuduktan sonra heves etmişti. Resimler harikaydı. Herkes Mrs. Pritchard'ın dünyanın en sevimli orkide serası var diyecekti. Çok önemliydi. Hatta kürk ve mücevherden bile. Tanımadığı insanlar bile onun serasından söz edecekti. Gizli gizli bu konuda epey şey öğrenmişti. Planlarını incelemiş, kaça çıkacağına, ısıtma ve nemlendirme kurallarını öğrenmişti. Tohumların nereden alınacağını ve değerini de. Nasıl üretileceği hakkında kitaplar okumuştu. Bütün bunları gizlice yapmıştı çünkü zamanı geldiğinde Mr. Pritchard'ın bütün bu bilgileri araştırıp kendisine söyleyeceğini biliyordu. Bu tek yoldu. Dertlenmiyordu. Bu bir yaşam biçimiydi ve böylece evliliği başarılı olmuştu. Bu konuda da kocasının bilgisine hayran oluyormuş gibi yapacak, kendisinden akıl soracaktı. Şimdi bunu ağzından kaçırdığı için üzülüyordu. Bu tür bir hata projesini 6 ay kadar geciktirebilirdi. Önerinin kocasından gelmesini sağlayacak, sonra da hatır için kabul edecekti. Şimdi bir öfkeyle işi ortaya dökmüştü. Kocası mutlaka itiraz edecekti. İleride çok dikkatli olmazsa sera tehlikeye girebilirdi. Ne kadar aptalca, ne kadar kaba davranmıştı. Arkasından Normal ile Camille'in alçak sesle konuştuklarını duyuyordu. Gözleri kapalıydı. O kadar masum, o kadar hasta görünüyordu ki Mrs. Pritchard'ın kendilerini dinlediğini asla tahmin edemezlerdi. Norma, bana öğretmeni istediğim şeylerin başında erkeklerle nasıl şey yapıyorsun? Kamil, ne demek istiyorsun diye gülerek sordu. Örneğin Pimpas'ı ele alalım. Ne durumda olduğunu anlayabiliyorum. Seninle beraber olmak için göbeği çatlıyor ama sen farkında değilmişsin gibi duruyorsun. Şu öbür adama bakalım, hani satıcı olanı. Akıllı bir adam ama sen onu da harika bir şekilde idare ettin. Bunları nasıl yaptığını bir öğrenebilsem. Kamil memnun olmuştu. Her ne kadar bu acemiden dertlenmişse de beğenilmek güzel şeydi. Dişçi hemşiresi olmadığını söylemenin tam zamanıydı. Kocaman şarap kadehinden, erkek erkeğe davetlerden söz etmek istedi ama edemedi. Norma'yı şaşırtmak istemiyordu. Beğenilmek daha güzeldi. Norma, asıl mesele hiçbirine kötü davranmıyorsun ama gene de parmağının ucuna dokundurtmuyorsun dedi. Kamil, hiç farkında değilim dedi. Herhalde içgüdü gibi bir şey. Kıkırdadı. Benim bir kız arkadaşım var, o erkekleri harika bir şekilde idare eder. Erkeklere hiç önem vermez, onlara kaba davranır. Lorraine, arkadaşımın adı, birisiyle nişanlı gibiydi. Adamın iyi bir işi vardı, yani başına bela değildi. Lorraine bir kürk manto istedi. Lorraine'in kurt pozisyonundan bir ceketti, birkaç tane de beyaz tilki kürkü vardı. Lorraine çok beğenilen bir kadındır. Ufak tefek ama güzeldir. Kadınlarla birlikte oldu mu insanı gülmekten kırar geçirir. İşte Lorraine bir vizon kürk istedi. Öyle ceket meket değil. Bayağı uzun manto. En aşağı 3-4 bin dolar. Norma dişlerinin arasından hafif bir ıslık çaldı. Aman tanrım dedi. Bir öğleden sonra Lorraine bugün paltomu alacağım dedi. Ben şaka ediyorsun herhalde dedim. Demek şaka ettiğimi sanıyorsun. Eddie alacak. Sana alacağım dedi mi diye sordu. Lorraine sadece güldü. Söylemedi. Hatta daha haberi bile yok. Bana bak sen delisin dedi. İddiaya var mısın? Lorraine çok iddiacıdır. Ben iddia sevmem. Onun için nasıl becereceksin diye sordum. Sana söylersem sır olarak saklayacağına söz verir misin dedi. Aslında kolay iş. Sen Eddie'yi bilirsin. Bu akşam onu iğneleyeceğim. İyice öfkeleninceye kadar. Sonunda bana vuracak hale getireceğim. Hatta vuruş alanı içine girmeye çalışacağım. Zira bizim Eddie sarhoşken doğru vuramazdı. Sonra bırakacağım onu, kendi kendine öfkesi geçecek. Ben Eddie'yi iyi bilirim. Biraz sonra pişman olacak. Çok üzülecek. İddiaya var mısın dedi. Biraz nazlanacağım. Yarın akşama bana kürkü getireceğini her türlü iddiaya varım. Ben iddia sevmem ama bire iki koyuyorum gibi getirmeyecek dedim. Norman'ın ağzı heyecandan açılmıştı. Mrs. Pritchard'ın kapalı gözlerinin arasından bir pırıltı seziliyordu. Norman, aldın mı mantoyu diye sordu. Pazar sabahı evine gittim. Lorraine'in gözü iyice morarmıştı. Üstüne bir bez koymuştu. Burnu iki yerinden zedelenmişti. Mantoyu almış mı? Kamil, evet mantoyu almıştı dedi. Yüzünde çizgiler belirmiş, şaşkın çocuk ifadesi gelmişti. Mantoyu aldı. Harika bir mantoydu. Sonra üstündeki bütün giysileri fırlatıp attı. Evde ikimizden başka kimse yoktu. Mantonun içini dışına çıkardı. Ondan sonra çıplak cildine sürdü. Mantoya sarılmış yerlerde yuvarlanıyor, deli gibi kahkahalar atıyordu. Norma heyecanın içinde tuttuğu soluğunu yavaş yavaş koyverdi. Tanrım dedi, niye öyle yaptı? Kamil, bilmem dedi, galiba biraz kaçıktı, deli gibi bir şey. Miss Pritchard'ın yüzü parlıyordu. Hızlı hızlı soluk almaya başladı. Cildi sızlıyor, bacaklarında ve midesinde daha önce hiç hissetmediği ağrılar, kaşıntılar duyuyordu. İçindeki heyecanı bundan yıllar önce yalnızca bir kez ata bindiği zaman hissetmişti. Norma eleştirerek, bence yaptığı pek güzel bir şey değil. Eğer Eddie'yi gerçekten seviyordu ve onunla evlenecekse, yaptıkları güzel bir şey sayılmaz dedi. Kamil, bence de öyle dedi. Hatta beni rahatsız bile etti. Kendisine söyledim ama bana bazıları bu işi daha uzun yoldan yapabilir. Benim acelem vardı. Sonuç ne de olsa değişmiyor. Başkası da aynı şeyi yapacak diye dedi. Peki ya evlendi mi onunla? Yoo hayır evlenmedi. Norma bana kalırsa o Eddie'yi hiç sevmedi diye ateşli ateşli konuştu. Allah bilir Eddie'yi sadece sevişlemek için istedi. Kamil belki dedi ama o benim en iyi arkadaşım. Başım ne zaman sıkıştı o yanımdaydı. Bir kere zatürre olmuştum tam 3 gün 3 gece başımda oturdu bana baktı. Param yoktu. Doktor parasını da o verdi. Norma, demek insanlar belli olmuyor dedi. Kamil, galiba öyle dedi. Neyse, zaten sen bana erkekleri nasıl idare etmek gerekir diye sormuştun. Mrs. Pritchard duyduklarını değerlendirmeye çalışıyordu. Gösterdiği tepki onu ürkütmüştü. Kendi kendine fısıldarcasına. Ne korkunç bir öykü. Bu kızlar birer hayvan. Demek Elliot'ın insanları tanımak istemesi bu. Korkunç bir şey bu. Biz insanların ne olduklarını, kötülüklerini unutmuşuz. Sevgili Ellen diye aklından aceleyle mektup yazmaya başladı. Heyecan hala bacaklarını ürpertiyordu. Sevgili Ellen, San Juan de la Cruz Yansitoro arasındaki yolculuk bir felaketti. Otobüs bir hendeğe yuvarlandı. Saatlerce beklemek zorunda kaldık. Elliot'cığım bir harikaydı. Garip bir mağarada bana bir yatak yaptı. Bana maceralar yaşayacaksın demiştim. Hatırlıyor musun? Sen her zaman bir macera geçirebilirsin demiştim. Dediğin gibi oldu. Otobüste iki tane cahil, görgüsüz kız vardı. Bir tanesi garsondu. Diğeri de bir hayli güzel sayılırdı. İşte o cins kızlardan. Ben dinleniyordum. Onlar da beni uyuyor sandılar ve konuşmalarına devam ettiler. Neler söylediklerini mektupta bile yazamam. Hala yüzüm pancağı gibi. Kibar insanlar bu küçük aşiptelerin ne biçim bir hayat yaşadığını bilemezler. İnanılacak gibi değil. Bence nedeni cehalet. Daha iyi okullarımız olsa ve de onlara örnek olacak bizler daha değişik bir hayat yaşasaydık, bu manzara başka türlü olurdu. Ben bu değişikliğin yavaş yavaş gelişeceğine inanıyorum. Ellen bu mektubu etrafındakilere defalarca okuyacaktı. Bernick'ten şimdi bir mektup aldım. Çok ilginç maceralar yaşıyor. Zaten onun başından hep böyle maceralar geçer. Ne yazdığını sizlere okumak isterdim. Bernick kadar insanların iyi taraflarını görmeye çalışan başka bir kimse tanımadım. Norma anlatıyordu. Ben birisini sevsem asla ona böyle şeyler yapmazdım. Eğer bana armağan almak isterse bu onun seçimi olurdu. Camille, bence de öyle dedi ama bunun için benim bir kürküm yok. Hatta doğru dürüst bir mantom bile yok. Lorraine ise tam 3 tane var dedi. Norma, bu haksızlık dedi. Ben herhalde Lorraine'i sevemezdim. Camille içinden sen Lorraine'i sevebileceğini bilemiyorsun. Ya Lorraine senin hakkında ne geçirirdi diye düşündü. Yok, bu doğru değil diye düşünmeye devam etti. Lorraine herhalde bu kızı alır adam eder, yardımını esirgemezdi. Kim ne derse desin Lorraine iyi bir izci gibiydi. 16. bölüm. Mildred kafasını eğerek yürüdü. Yağmurun gözlüğünü buğulandırmasını istemiyordu. Çakıllı yolda rahatça yürüyor, temiz havayı içine çekiyordu. Ortalık kararıyor gibi geldi. O kadar geç olamazdı. Gene de akşam karanlığı çöküyor, kireç taşı gibi parlak nesneler daha açık, çit direği gibi koyu şeyler daha koyu görünüyordu. Mildred hızlı hızlı yürüyordu. Ayakları çamurda izler bırakıyor, topukları çakıllara takılıyordu. Kavgayı kafasından atmaya çalışıyordu. Daha önce annesiyle babasının kavga ettiklerini hiç görmemişti. Ama kavga biçimleri bunun ilk kez olmadığını gösteriyordu. Annesi kurnazlıkla kavgayı yatak odasına aktarıyor, böylece başkasının duymasına engel oluyordu. Herkese evliliğin ne kadar mükemmel olduğu görünümünü vermişti. Bu kez bunalım burada patlak vermiş, çekilecekleri yatak odası bulunamamıştı. Kavga sırasındaki birkaç damla zehir Mildred'i çok rahatsız etmişti. Açıktan açığa basit öfke değildi bu. Sinsice bir öfke sezmişti. Hiç çaktırmadan darbeyi vurmuş, sonra da silahını saklamıştı. Önlerinde de sonu nasıl geleceği belirsiz Meksika yolculuğu vardı. Mildred geri dönmese ne olurdu acaba? Örneğin birinin arabasına binse, ortadan kaybolsa, bir yerlerde bir oda tutardı, deniz kenarında bir yerde. Zamanı kayaların üstünde ya da kıyıda geçirirdi. Bu fikirden çok hoşlandı. Kendi yemeğini kendi pişirir, sahilde yaşayan öteki insanlarla tanışırdı ama olacak şey değildi. Parası yoktu. Babası oldukça cömertti ama para konusunda değil. Elbiselerini veresiye alır, lokanta masraflarını babasının hesabına yazdırabilirdi ama cebindeki para her zaman pek az olurdu. Evet, babası cömertti ama garipti de. Kızının neler aldığını, nerede yemek yediğini bilmek isterdi. Bu da aylık faturaları ödediği zaman ortaya çıkardı. Mildred elbette bir iş bulabilirdi. Zaten bulması da gerekiyordu. Yakında ama hemen değil. Bir şeyler ayarlaması şarttı. Hele şu son felaketi, Meksika yolculuğunu bir atlatsın. Halbuki tek başına olsa yolculuk kim bilir ne kadar eğlenceli olurdu. Sonra da üniversiteye dönerdi. Okulu bitirip kendine iş bulması uzun sürmezdi. Babası da bunu uygun bulurdu. Charlie Brown'a ona istediği her şeyi verebilirim ama benim kızım her şeyi kendisi yapmak istiyor. Kendi hayatını kendisi kazanacakmış diyecekti. Bunları büyük bir gururla söyleyecekti. Söylerken de kendisine pay çıkaracaktı. Halbuki kızının kendi özel hayatına sahip olmak istediği, kendi evini ve cep harçlığını kazanmak için çalıştığını hiç bilemeyecekti. Evde istediği gibi içki içmekle serbestti. Fakat 3 kadehten fazla içerse bunu babasının derhal fark edeceğini biliyordu. Zira içki şişelerinin dolu mu boş mu olduğunu gayet iyi bilirdi. Meraklı adamdı babası doğrusu. Gözlüğünü çıkardı, mantosunun astarını temizledikten sonra taktı. Yolda Juan'ın kocaman adımlarının izlerini görebiliyordu. Ayağının taşa takıldığı ya da ayak izi olan yerler iyice belliydi. Mildred onun izlerinden yürümeye çalıştı ama Juan'ın adımları ona göre çok uzundu. Bir süre sonra baldırlarının ağrıdığını fark etti. İnsanı etkileyen bir adam diye düşündü. Sabahki o çıldırdıcı havadan kurtulduğuna sevindi. Mantıksız bir şey olduğunu biliyordu. Öfkelenince salgılanan sıvıları falan her şeyi. Ayrıca kendisinin güçlü cinsel istekleri de. Çok yakında evlenmesi ya da sürekli bir çözüm bulması gerekiyordu. Huzursuzluğu gitgide artıyordu. Juan'ın esmer yüzünü, parlak gözlerini düşündü. Etkilenmemişti. Ama adamda bir sıcaklık vardı. Dürüsttü. Sevmişti adamı. Tepeye çıkınca aşağıdaki terk edilmiş çiftliği gördü, çok heyecanlandı. Evin zavallılığını hissediyordu. Bu eve bakmadan geçemeyecekti. Adımlarını sıklaştırdı, çok merak etmişti. Van Brunt, banka el koydu demişti. Ailede taşınmaya mecbur kaldı. Banka ise evle ilgilenmemişti. Onların istedikleri topraktı. Adımları neredeyse Juan'ınki kadar büyük olmaya başladı. Yokuştan aşağı koşar adım indi, çiftliğin çamurlu girişinde bir an durakladı. Juan'ın ayak izleri de buraya girmişti. Yoldan aşağı doğru bir iki adım daha yürüdü. Juan'ın ayak izleri hala görünmediğine göre demek o da içeri girmişti. Kendi kendine hala içeride olmalı diye söylendi. Ama neden? Hangi karayoluna gidecekti? Burada telefon da olmaz. Nereye gittiğini bilmeyerek tereddütle yürüdü. Ne olup bittiğini bilmiyordu. Adamı da iyi tanımıyordu. Girişe yürüdü, ayak sesi duyulmasın diye çakılın değil, çimlerin üzerinde yürüyordu. Terk edilmiş evin tehlikeli bir havası vardı. Böyle yerlerdeki cinayetleri haber veren gazeteler gözlerinin önüne geldi. Gırtlağı korkudan tıkandı.
Ayrım sonu.